Aydım 12 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 cilt 1 James Bryce Arnold Toynbee sayfa 161 8. Daha önce Türkiye'de yaşayan bir kişiden, Batı Avrupa'da bulunan önde gelen bir Ermeni'ye Atina'dan 8-21 Temmuz 1915 tarihinde gönderilen mektuptan yapılan bir alıntı. Dipnot, H.K. Ak yazandan Boğaz Nubar Paşa'ya gönderilen mektup. Ayvazyan zirai araçları üreten Amerikan firmaları için İstanbul'da aracılık yapıyordu. Daha sonra Osmanlı ordusunun et ve un ihtiyacını sağlayan kişi oldu. Bu sıfatıyla 18 Mart 1915'te Çanakkale'ye yapılan hücum sırasında oradaydı. Kısa bir süre sonra Türkiye'yi terk etti. Mısır'a giderken Atina'da bu mektubu yazdı. Bu mektubun daha eksiksiz bir çevirisi Ayvazyan'ın Boğaz Nubar Paşa arasında geçen Atina 8 Temmuz 1915 tarihli yazışmada mevcuttur. Bakınız Bugos Nubar Papers and the Armenian Question, tercüme ve edisyon Vache Gazaryan, Walton, Massachusetts, Myrani Press, sayfa 145-148, A.S. Türkiye'de bazı olaylar oluyor ve sanırım hem katı sansürden hem de yolcuların azlığından dolayı siz bu olaylar hakkında birinci elden güvenilir bilgilere sahip değilsiniz. Güvenilir bilgi edinebilecek durumda olduğum için bunları siz ekselanslarına aktarmanın bir Ermeni olarak görevim olduğunu düşünüyorum. 4 yıldır Kilikya'nın Tarsus şehrindeki misyonerlikte öğretmen olarak görev yapan ve benim de şahsen tanıdığım ve sözüne güvendiğim Mr. Paul E. Nielsen, daha dün şehre vardı. Dipnot, Tarsus'taki St. Paul Enstitüsü'nün eğitim kadrosunda 4 yıldır görev yapan bir kişi. Mr. Nielsen'ın görev yaptığı kolejin direktörünün kızı ve gene benim de şahsen tanıdığım Miss Christie ile birlikte Mersin'den geldi. Gelir gelmez bana Kilikya'da Ermenilerin durumunun berbat olduğunu anlatmaya başladılar. Ermeni ahaliden temizlenen dört yol kasabası askeri yetkililerin değil Müslüman ailelerin işgaline uğramış. Bütün Ermeniler evlerini terk etmeye zorlanarak uzaklara gönderilmiş ve tahmin edileceği gibi açlıktan kırılıyorlarmış. Ortaya çıkan manzarayı tarif etmek mümkün değil. Boşaltma işlemi başlamadan evvel İngiliz donanmasıyla temas halinde oldukları ve itilaf güçleri lehine casusluk yaptıkları suçlamasıyla önde gelen 9 tüccar asılmış. Dipnot bakınız 123 numaralı belge. Zeytun da aynı kaderi paylaşmış. Zeytun'da tek bir Ermeni kalmamış, Türkler bütün evleri işgal etmişler. Dostlarım Zeytunlulara ne olduğunu tam olarak anlayamamış. Fakat gerçek olan bir şey varsa o da Türk yetkililerin çok fazla Ermeninin bir arada olmamasına çok özen gösterdiğidir. Müslümanlaştırma yönünde çabalar da olmuş. Yetkililer Ermeni aileleri Maraş bölgesindeki Türk köylerine birer ikişer dağıtmaya çalışmışlar. Aynı şeyi Hacın'da da yapmaya çalışmışlar ama nasıl olmuşsa sadece nüfusun yarısı gitmiş. Tabii gidenlerin evleri gene Türkler tarafından işgal edilmiş. Tarsus ve Adana yöresindeki Türkler de 1909'da olduğu gibi aynı tavrı ortaya koymuşlar. Beyrut'taki misyonerliklerin bildirdiğine göre aynı muameleler Hristiyan Süryanilere de yapılmış. Uzun yıllar İzmir'de daha sonra Bardizak'ta misyonerlik yapmış olan Dr. McNaughton, Dipnot Amerikan Misyonerler Kurulu hizmetinde önce İzmir'de sonra da Bardizak'ta yani Bahçecik'te bulunmuş Kanadalı bir misyoner. 30 Ermeni ile birlikte Ankara'ya sürülmüş. Yapılan tek suçlama bu insanların ya doğrudan Hınçak Partisi üyesi oldukları ya da buraya üye olan arkadaşları olmasıymış. Gasp, hırsızlık, hakaret artık sıradan olaylar. Durum Abdülhamit döneminden daha kötü. Bütün bunları söyleyen Dr. McNaughton 35 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve Türkçe biliyor. Kayseri'de 8 Ermeni asıldı. Aynı anda İstanbul'da da 26 kişiyi astılar. Bütün bu olaylar Avrupalı güçler Ermeni katliamlarından Türk yetkilileri sorumlu tutacaklarını açıkladıktan hemen sonra yaşandı. Hapis ve sürgün rutin bir uygulama halini aldı. Muhterem misyoner anlattıklarını şu sözlerle bitiriyor. Oradan kurtulduğuma memnun olmam gerek. İstanbul'dan gelen Dr. McNaughton bana Bitlis yöresinde katliamların bir süreden beri devam ettiğini söyledi. Dipnot, Bitlis kelimesinden evvel şu ifadeyi ekleyiniz. Kendisinin de İstanbul'daki Amerikan elçiliğinden ve misyoner çevrelerinden edindiği bilgilere göre. Bu bilgiyi kendisine aktaranların Bitlis'teki haber kaynaklarından öğrendiğine göre, köyler işkenceden kaçabilmek için topluca İslam'a geçiyorlarmış. Dipnot, haber kaynaklarından yerine misyonerlerinden ifadesini koyunuz. Zira katliamların amacı sadece öldürmek değil, işkence de yapmakmış. Mardin'den İstanbul'a şifreli bir telgraf çeken bir kişi Mardin'de 1895'te yaşananların aynısının yaşandığını bildirmiştir. Dipnot Mardin'den ifadesi yerine Mardin'deki misyonerlikten ifadesini koyunuz. İstanbul'a ifadesi yerine İstanbul'daki misyonerliğe ifadesini koyunuz. İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Osmanlı hükümetinden katliamların durdurulmasını talep ettikten sonra Alman Büyükelçiliğine gitmiştir. Fakat Herr Wangenheim Türkiye'nin iç işlerine hiçbir şekilde karışamayacağını söylemiş. Bütün bu bilgileri verenler Almanların izlediği politikanın Türkler için Müslüman bir Türkiye hareketini desteklediğini düşünüyor, gördüklerine dayanarak edindikleri bu kanaati gizlemiyorlar. Dipnot bilgileri verenler ifadesi yerine misyonerler ifadesini koyunuz. Siz ekselanslarına tesadüfen şahit olduğum başka bir delil daha sunacağım. Mayıs 1914'te İttihat ve Terakki Partisi'nin ruhunun vücut bulduğu Doktor Nazım Bey'le yolculuk yaptım. Bu sırada görünüşte sadece Rumlara karşı olan ama daha sonra Ermenilere de kapsadığı anlaşılan bir boykot düzenleme görevini üstlenmişti. Doktor Türk hükümetinin işinin çok zor olduğunu söylüyor ve kabahati modern Türklerin atalarında buluyordu. Ona göre eğer Türklerin ataları muzaffer oldukları ve yalnız Avrupa'ya değil, bütün dünyaya meydan okudukları sırada asil duygulara kapılmayıp biraz uzak görüşlü olsalar ve kimsenin kendilerini protesto edemeyeceği bir zamanda ülkeyi Hristiyan unsurlardan temizleselerdi, bugün ülkeyi yönetenlerin işini kolaylaştırmış olacaklardı. Rusların geri çekilmesi Türkleri sarhoş etti. Bunun kendileri için bir fırsat olduğunu düşünüyorlar ve anlaşılan pek kudretli müttefikleri Almanya'da onların bu temizlik çabalarını teşvik ediyor. Türk yetkililerin zaferden emin olmamasına rağmen itilaf devletlerinin verdiği nota caydırıcı olamadı. Çünkü bu sorumlu kişiler kaybettikleri takdirde Türkiye'de barınamayacaklarını hissediyorlar. Şu anda biriktirmekte oldukları paralarla bulunamayacakları veya iade edilmeyecekleri bir ülkede saklanabilirler. Aralarında Talat ve Enver gibi daha cesur olanlar, müttefikler kendilerinden hesap sormasa bile mağlup olarak yaşamaya devam etmeyi düşünmediklerini açıkça söylemişlerdir. Türkiye'deki Ermeniler hislerini gizlemeyi beceremiyorlar. İhtiyatlı biri olmama rağmen İstanbul'dayken ben de hislerimi gizleyemedim, en azından Türklerin fark etmeyeceği kadar. Daha geçen Eylül'ün başında bir gün Türk Mizah dergisi Karagöz, eğer Ermeniler neşeliyse müttefikler yeni bir zafer kazandı demektir. Yok eğer üzgünlerse o zaman tersidir diye yazdı. Fakat Ermenilerin hislerini gizleyip gizlememesi bir yana, eğer Türkler Türkiye'deki Hristiyanları kesinlikle imha etme yolunu seçmişlerse, ki öyle olduğuna hiçbir şüphe yoktur, en azından ne hissettiğimizi göstererek onları incitmek bizi teselli eder. Almanların oynanan oyunda kendileri için askeri bir tehlike arz etmedikleri sürece Ermenileri yok etmek istediğine inanmıyorum. Fakat sanırım Almanlar bu anlamda Ermenilerin durumundan pek hoşnut değiller. Toplu sürgünlerin ve katliamların özellikle muhtemel bir işgal sırasında hayati öneme sahip olacak bölgelerde yaşanıyor olması, Almanya'nın ya da Türkiye'deki Almanların, Türklerin giriştiği bu imha hareketini teşvik ettiklerinin başka bir kanıtıdır. Örneğin müttefiklerin payasa bir çıkarma yapması durumunda Dört Yol ve Zeytun çok uygun yardım noktaları olabilirdi. Bitlis Van'ın yanı başında. Rus orduları Bitlis'e doğru ilerliyor. Doğaldır ki Bitlis Ermenileri Rus ordusu için çok değerli olacaktı. Aynı Van'dakilerin olduğu gibi. Başka bir sınır şehri olan Erzurum'da da tek tek idamların yanı sıra toplu katliamlar da yaşandı. Ankara, Bursa, Konya, İstanbul vesaire gibi savaştan uzak yerlerde de zulüm yaşanmasına rağmen henüz toplu sürgün ve katliam olmadı. 9. Kilikya'dan Ermeni bir mültecinin ayakkabısının içinde Osmanlı sınırları dışına çıkardığı 3-16 Ağustos 1915 tarihli mektup. Dipnot yurt dışında yaşayan bir Ermeni bu mektubun yazarını el yazısından tanımıştır, editör. Bu mektup Halep'teki Gregorian Kilisesi Piskopos Vekili Reverend Harutyun Esayan tarafından yazılmış, Kahire'deki Gregorian Piskoposu tarafından da şu not eklenerek Boğaz Nubar Paşa'ya aktarılmıştır. Birkaç gün önce Amerikan gemisi Chester 500 yabancıyı Beyrut'tan Mısır'a getirdi. Aralarında Rus vatandaşı olan 30 tane Ermeni kadın ve çocuk vardı. Kocaları ve babaları Osmanlı yönetimi tarafından rehine olarak alıkonmuştu. Bu kadınlardan biri bana ayakkabısının tabanında sakladığı bir parça kağıt üzerine yazılmış bir mektup verdi. Bu mektup ona Halep'teki Ermeni piskopos vekili, benim de Amaş'taki okuldan tanıdığım Harutyan Esayan tarafından emanet edilmiş. Mektuptaki el yazısı Harutyun Esayan'la yazışmalarda bulunmuş Damadiyan, Mısır'da yaşayan bir Ermeni tarafından tanındı. Bu mektubun bir kopyasını siz ekselanslarınızın bilgisine sunmak üzere yolluyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan sağ kurtulanların ızdırap çığlıklarını sizin kulaklarınıza ulaştırmak için aceleyle ve gizli de olsa bu fırsattan yararlanıyorum. Milletimizi eziyorlar, yok ediyorlar. Belki bu Ermenistan'dan duyduğunuz son çığlık olacak. Artık ölümden korkumuz yok. Bütün bir halkın ölümü bize artık çok yakın. Kardeşlerinin ardından ağlayan kimsesiz çocuklarız biz. Bu satırlar sefaletimizi anlatamaz. Bunu hakkıyla yapmak için ciltler dolusu rapor yazmak gerekir. 1. Şu anda 10.000'den fazla kadın ve çocuk bulunuyor. Çocukların arasında 11 yaşından büyük erkek çocuk yok. Kimisi 3, kimisi 5 aydır yollarda. Birçok yere yağmaya uğramışlar. Aç ve çıplak yollarda yürümüşler. Hükümet onlara sadece bir kere bir lokma ekmek vermiş. Çok azı 2 kere almış. Bu dul kadınların sayısının 60 bine ulaşacağı söyleniyor. O kadar yorgunlar ki ayakta bile duramıyorlar. Çoğunluğunun ayaklarında yalın ayak yürümekten dolayı yaralar açılmış. 2. Yapılan bir tahkikat yola çıkan 1000 kişiden sadece 400'ünün ... ulaştığını göstermiştir. 11 yaşından büyük 380 erkek ve 85 kadın yerleşim yerlerinden uzakta kendilerine refakat eden jandarmalar tarafından ya katledilmiş ya da boğulmuşlar. 120 genç kadın ve 40 erkek çocuğu kaçırılmış. Öyle ki sağ kalanlar arasında güzel yüzlü birini görmek mümkün değil. 3. Sağ kalanların %60'ı hasta. Derhal ... gönderilmeleri lazım. Gerçi orada da onları ölüm bekliyor. Maruz kaldıkları vahşi muameleyi anlatmak mümkün değil. 3 ila 5 aydır yollarda olan bu insanlar 2, 3, 5 hatta kimisi 7 defa saldırıya uğramış, yağmalanmış. İç çamaşırlarına varıncaya kadar aranmışlar. Kendilerine yiyecek bir şey verilmesi bir yana, akarsuların yanından geçerken bile su içmelerine izin verilmemiş. Genç kız ve kadınların 3/4'ü kaçırılmış, kalanlar da jandarmalarla yatmaya zorlanmış. Binlercesi bu zulüm altında can vermiş. Kalanların anlattığı tecavüz hikayeleri o kadar mide bulandırıcı ki insan dinlemeye bile dayanamıyor. 4. En şiddetli katliamlar Doğu illerinde yaşanmış. Nüfus toplu halde Hauran çöllerine, Gerege ve Musul'a doğru sürülmüş. Katliamlardan daha şaşmaz doğal şartlardan dolayı oralarda da onları mutlak ölüm bekliyor. Bu insanların Avrupa'yı bir yaşam tarzı sürdürdükleri düşünülecek olursa, kurşun ve bıçaktan kurtulsalar bile kendilerine yabancı ve barınılması zor bir iklimde sağ kalamayacakları sonucuna varılır. Dostlarım, daha fazla anlatmaya vaktim yok. Ermenistan'da tek bir Ermeni kalmadığı söylenebilir. Çok yakında Kilikya'da da kalmayacak. Hayatı, malı, onuru gasp edilmiş Ermeniler son yardım çığlıklarını size iletiyorlar. Sağ kalanların hayatını kurtarmak için yardım edin. Ekmek almak için para. Kadınların ve 17 yaşından küçük çocukların ülke dışına çıkmasına hükümetin izin vereceği söylentisi dolaşıyor. Bu nasıl gerçekleşir? Nereye giderler? Hangi gemi onları alır? Kim para verir? Milletin başındaki ölüm bulutlarını def etmek için her an yardım gelir diye bekliyoruz. Acele edin, nasıl olursa olsun bize para gönderin. Hiçbir iletişim imkanımız yok. Amerikan hükümeti aracılığıyla para gönderin. Para, para, para. Bu mektubu getiren kişi her türlü mükafatı hak ediyor. Size ayrıntıları anlatacaktır. Zohrab Vartkes Dağvaryan ve 5 arkadaşları Urfa ile Diyarbakır arasında binlerce başsız cesedin görenlerin tüylerini diken diken ettiği şeytan derisi denen yerde jandarmalar tarafından öldürüldüler. Binlerce kadın ve erkek cesedi Fırat'ta akıntıya kapılmış yüzüyor. Avrupalılar bunların fotoğraflarını çekti. 15 bin Zeytunlu Dar el Zor'a sürüldü ve orada en kötü gaddarlıklara maruz kaldılar. Daha memeden kesilmemiş binlerce bebek anneleri tarafından ya nehre atıldı ya da yol kenarlarında bırakıldı. En acil ihtiyacımız para. Bunu Amerika'dakilere açıkça söyleyin. Para, para. Diyarbakır hapishanelerinde 1600 Ermeninin boğazları kesilmiş, o bölgenin dini sorumlusu dövülerek sakat bırakılmış, alkolle sırılsıklam edildikten sonra hapishanenin avlusunda içki alemi yapan jandarmaların ortasında diri diri yakılmış. Hatta jandarmalar bu manzaraya şarkı söyleyerek eşlik bile etmişler. Besni, Adıyaman, Selefka veya Şikefti bölgelerindeki şeytanca katliamlar yaşanmış. 13 yaşından büyük tek bir erkek bile bırakılmamış, kızlara acımasızca tecavüz edilmiş. Bu insanların dörtlü sekizli ya da onlu kümeler halinde birbirine bağlanan ve Fırat'a atılan tanınmaz haldeki cesetlerini kendi gözlerimizle gördük. Çoğunluğu tarifi imkansız derecede bozulmuştu. Yukarıda anlatılan olaylar resmi kaynaklardan ve şahitlerden alınmıştır. Amerikan konsolosu paraların mümkün olduğunca çabuk gelmesini sağlayabilir. Ne kurumsal ne özel hiçbir mülkümüzü satıp paraya çeviremiyoruz. Çünkü hükümet hepsine el koydu. Hükümet manastırları, kiliseleri ve okulları bile müsaade etti. Bu şehirde kara bir kıtlık hüküm sürüyor. Arabistan'a gönderilmeyi bekleyen 15 bin Ermeni var burada. Bütün Ermenistan tamamen temizlendi. Bu mektubu kanımla imzalıyorum. 10. İstanbul'da ikamet eden bir yabancının Mr. W.W. Pete'in yazdığı Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi'nin aktardığı 27 Ağustos 1915 tarihli mektup. Dipnot, Mr. W.W. Pete, İncil Kurumu, İstanbul, kendisi Amerikan misyonlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki veznedarı ve iş direktörüydü ve Amerikan misyonerlerinin diplomatik işlerini yürütüyordu. Dipnot 2, mektup Dr. Barton'a gönderilmiştir. Bardizaklı Ermenilerin hemen hepsi sürgüne yollandılar. Mr. Morgenthau'nun protestanların sürgünden muaf tutulacağına dair almayı başardığı söz, kafilelerin aşağı yukarı bir haftadan beri İznik'te bekletilmesini sağladı. Tren istasyonunun yakınlarında açıkta kamp kurdular. Burada hem hava şartlarına hem de halkın hakaretlerine maruz kalıyorlar. Herhalde birkaç güne kadar da yola çıkarılacaklar. Protestanları kurtarıp kurtaramayacağımız henüz belli değil. Bakalım göreceğiz. İznik, Adapazarı, Konya, Merzifon, Sivas, Harput, Diyarbakır ve Amerikan Merkez Misyonu'nun bazı bölgelerini kapsayan yerlerin neredeyse hepsinde sürgün uygulandı. Birçok insan hayatını kaybetti bile. Bu şehirdekiler de diğerleri gibi güvenliklerine dair bütün umutlarını yitirdiler. Ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında fikir verebilecek birkaç mektubu ilişikle gönderiyorum. Merzifon'daki Anadolu Koleji'nden Profesör Zenidis, Merzifon'dan henüz geldi. Dipnot 56 ve 57 numaralı belgelerin yazarı. 4 haftadır yoldaymış, Ankara'da çok beklemiş, Merzifon ve çevresindeki bütün Ermenilerin sürüldüğünü söylüyor. Mr. Morgenthau, Merzifon'daki misyonerliğin mahiyetini kurtarmak için çabaladı ama bunun için verilen sözler tutulmadı. Kolej tesislerinde bulunan yüzlerce kız ve genç kadın bile bu korkunç kaderden kurtarılamamış. Misyonerlerin öğrenci ve öğretmenlerini destekleyen cesur duruşuna karşı kaymakam yetkilerini aşarak sürgün emirlerinin uygulanmasını engelleyenleri idam etmekle tehdit etmiş. Bu emirler hiçbir yerde yaş ve durum ayrımı gözetmiyor. Ermenilere yapılan bu uygulama hemen hemen bütün ülkeye yayılmış durumda. Önde gelen Ermenilerin birçokları öldürüldü. Bu acımasız darbeden nasibini almayan aile yok gibi. Eski rağbetin aksine artık Amerikan okullarına giden Ermeni pek kalmadı. Zira diğer insanlar gibi öğrenciler ve öğretmenler de sürgüne gönderilmiş, öldürülmüş, Türk cemaat veya haremlerine alınmışlar. Bundan sonra sıranın Rumlara geleceğine dair çirkin bir söylenti var. Eğer Yunanistan harekete geçmezse büyük ihtimalle de bu da olacaktır. 11. 15-28 Ekim 1915'te Bükreş'te geniş bilgi sahibi bir kaynaktan gelen Ermenilerin imhası ile ilgili bildiri. Dipnot, Daşnak Sutyun Komitesi Balkan Bölümü tarafından kaleme alınan Washington'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan Yardım Komitesi'ne American Relief Committee aktarılan bildiridir. Orijinali Bükreş ARF'nin Daşnak Sutyun bir dizi raporundan 15-28 Ekim 1915 tarihli olanının bir kopyası. Bakınız Büyükelçi Morgenthau ile Dışişleri Bakanlığı arasında geçen İstanbul 17 Eylül 1915 tarihli haberleşme. 1. Vezirköprü'de Merzifon bölgesi 7 ile 40 yaş arasındaki bütün kadın ve kızlar açık artırmayla satıldı. Kadınların alıcılara bir ila bedel sunulduğu da olmuştur. 2. Kayseri'de 500'den fazla Ermeni ailesi İslam'a geçmeye zorlanmıştır. Bir baba İstanbul'daki oğlundan ebeveynlerinin başına daha kötü işler gelmesini engellemek için kendisi gibi yapmasını istemiştir. 3. Vilayetlerdeki bütün Ermeni adli memurlar görevlerinden alınmıştır. Ermenilerin imhasında özellikle gayret gösteren Türk memurlar da terfi ettirilmiştir. Örneğin Ermeni mahkumlara yapılan korkunç işkenceleri bizzat yönetmiş ve birçoğunun ölümünden sorumlu olan Develi, Kayseri'de Kaymakamı Zeki Bey İstanbul vilayeti mektupçuluğuna atanmıştır. Dipnot, nezaret veya büyük dairelerin yazı işlerini idare etmekle görevli en büyük memur, çevirinin notu. 4. Jön Türk hükümeti bir bahane göstermek ve Ermenilere karşı daha fazla nefret uyandırmak için Ermeni Ayrılıkçı Hareketi adıyla bir kitap yayınladı. Bu kitap saçma olması bir yana aynı zamanda suç niteliği de taşır. Kitapta tamamen uydurulmuş yayınların tekrarı ve sanki Ermenilere aitmiş gibi gösterilen çok sayıda silah ve cephaneliğin resimleri vardır. Diğer yerlerde olduğu gibi Konya'da da Ermeni askerlerin sürgüne gönderilmeyen karıları Türk ailelerin evlerine hizmetçi veya odalık olarak alınmıştır. 6. Maraş'ta sürgün sırasında öldürülen sayısız kurbanın yanı sıra 300'den fazla Ermeni de askeri mahkeme tarafından idam edilmiştir. Bandırma'da da Ermenilerin önde gelenlerinden birçoğu askeri mahkeme tarafından ölüme mahkum edilmiştir. Kilise papazı Bartev Vartabet 5 yıllık kürek cezasına çarptırılmıştır. Erzurum Başpiskoposu Sempat valinin izniyle İstanbul'a giderken İttihat ve Terakki Partisi'ne hizmet eden haydutlarca Erzincan'da öldürülmüştür. Trabzon, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt ve Erzincan piskoposlarının hepsi Jön Türk hükümetinin emriyle öldürülmüştür. Yolcuların bildirdiğine göre Trabzon'un bütün Ermeni nüfusu istisnasız katledilmiştir. Sivas, Erzurum, Harput, Bitlis, Hayburt, Hınıs ve Diyarbakır'ın neredeyse bütün erkek nüfusu imha edilmiştir. İzmit'in küçük bir köyü olan Çengiler'de evlerini terk etme emrine uymadıkları gerekçesiyle 300 erkek öldürülmüştür. 13-26 Eylül'de yayınlanan geçici kanun gereğince bütün malları ellerinden alınan Rodosçuk, dipnot bugün Tekirdağ il merkezi, Malkara, Çorlu, Ermeni ailelerinden ayrılmışlar ve İzmit bölgesinin diktatörü haline gelen, kötülüğüyle nam salmış İbrahim'in keyfi bir emriyle İzmit'ten Konya'ya gönderilmişlerdir. İstanbul'dan sürülen binlerce zavallı Ermeni, ayakkabıları da dahil neleri var neleri yoksa hepsini jandarmalara verdikten sonra İzmit'ten Konya'ya doğru yürümeye zorlanmışlardır. Trenle yolculuk edecek kadar parası olanlar da jandarmalar tarafından kandırılarak bütün paraları alınmıştır. Jandarmalar bu insanlardan yalnız İstanbul'dan gidecekleri yere kadar olan bilet paralarını değil, aynı zamanda fahiş fiyattan yiyecek satarak kalan bütün paralarını da almışlardır. Tuvaletleri kullandırmak için bile para istemişlerdir. 7. Halep'ten gelen Alman yolcular sürülen Ermenilerin içinde bulunduğu sefaleti korkunç olarak tanımlıyorlar. Yol boyunca açlıktan ölen Ermenilerin cesetlerini görmüşler. Bağdat ve Suriye'den Arap mebuslar Harran çöllerinde sefaletin tanımlanamaz boyutlarda olduğunu bildiriyorlar. Trenler çok sayıda Ermeni'yi susuz, ekmeksiz dağ başlarında bırakıyor. Şehir ve kasabalardaki Araplar yardım etmeye çalışıyor ama genellikle Ermeniler yerleşim yerlerine 5-6 saatlik mesafelerde bırakılıyorlar. Yollarda nereden yardım bulacaklarını bilemeyen, açlıktan ölmüş kadın, çocuk ve yaşların cesetlerine rastlıyoruz. Bazı Ermeniler Bağdat'tan 40-45 saatlik mesafede Arapların arasında sefil bir hayat sürüyorlar. Her gün işlerinden birçoğu açlıktan ölüyor. Hükümet onlara yiyecek vermiyor. Üstelik Bağdat'a yeni birlikler sevk ediliyor ki bu da talihsiz sürgünler için yeni bir bela demek. 8. 13-26 Eylül 1915 tarihine çıkarılan yeni geçici kanun gereğince Ermenilerin geride bıraktığı malların ve gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için 3 özel komisyon illere gönderilmiştir. 12. Ermenistan'daki olaylarla ilgili Ekim 1915'te Zonnen Aufgang'da doğudaki Hristiyan hayır işlerini geliştirmek için Alman Cemiyeti yayın organı, Kasım 1915'te Allgemeine Missions, Zeitschrift'te yayınlanan bilgiler. Dipnot, Deutsche Hilfsbund für Christliches Liebeswehr im Orient'in yayın organı, Zonnen Aufgang'da ve editörlüğünü Profesör Doktor Julius Richter ve Doktor John Warneck'in yaptığı, Martin Warneck tarafından Berlin'de W9 Schillingstrasse adresinde çıkarılan Allgemeine Missions, Zeitschrift'te yayınlanan bilgiler. S.A. Ekim 1915, A.M. Kasım 1915. Alman kaynaklı olmasından ve Alman sansürünün engelleme çabalarından dolayı bu tanıklık özellikle önemlidir. Zonnen Aufgang'ın aynı sayısında şu notta yer alır. Önceki sayımızda hemşirelerimizden birinin, hemşire Möhring, bir yolculuk sırasında gördüklerini içeren ifadesini yayınlamıştık. Fakat arka arkaya bize ulaşan yeni detayları halka duyurmaktan kaçmak zorundayız. Zira bunun bize maliyeti çok yüksek. Dostlarımızın da anlayışla karşılayacağı gibi ülkemizin siyasi durumu bunu gerektiriyor. Sansür Allgemeine Missions, Zeitschrift gazetesinin editörüne de baskı yapmakla yetinmemiş, 10 Kasım'da bu yazının Alman basınında yayınlanmasını tümden yasaklamış ve yazının basıldığı sayının bütün nüshalarını toplamak için elinden geleni yapmıştır. Buna rağmen her iki derginin bazı nüshaları yurt dışına çıkmıştır. İthamlarda bulunan her iki yazı da aynı kaynaktan alınmıştır. Fakat her iki derginin çıkardığı bölümler birbiriyle tamamen örtüşmez. Dolayısıyla ancak çıkarılan bölümlerin hepsi bir araya getirilerek tam metne ulaşılabilir. Aşağıdaki yazıda parantez içine alınmayan bölümler hem Zonnen Aufgang'da hem de Allgemeine Mission Zeitschrift'te yayınlanan paragraflardır. Açılı parantez içinde yer alan paragraflar yalnız Zonnen Aufgang'da, köşeli parantez içindeki paragraflar ise yalnız Allgemeine Missions, Zeitschrift'te çıkmıştır. 10 ila 30 Mayıs arasında Diyarbakır ve Elazığ vilayetlerinde önde gelen 1200 Ermeni ve diğer Hristiyanlar verdikleri ifadeler dikkate alınmaksızın tutuklandılar. Musul'a götürüleceklerinden başka bir bilgi almak mümkün olmadı. Bunlardan 674 tanesi 30 Mayıs'ta Musul'a götürülecekleri iddiasıyla Dicle Nehri'nde Mavnalara bindirildiler. 50 jandarmanın yardım ettiği vali muavini kafilenin başındaydı. Jandarmaların yarısı kıyıdan ilerledi, hareketten kısa bir süre sonra mahkumların bütün parası, 6000 Türk lirası kadar ve elbiseleri alınmış, sonra da suya atılmışlar. Kıyıdaki jandarmalara hiçbirinin kaçmaması emri verilmişti. Bu kurbanların elbiseleri de Diyarbakır pazarında satılmıştır. Aynı zamanda 700 genç Ermeni askere alınmış ve Karabahçe-Habaşi yolunun yapımında çalışmaya yollanmıştır. Bu 700 erkekten de haber yoktur. Diyarbakır'da 5 veya 6 papazın soyundurularak katrana bulandığı ve sokaklarda sürüklendiği de söyleniyor. Halep vilayetinde Haçin, Sarız veya Şar, Elbistan, Göksun, Taşoluk, Zeytun, Alabaş, Geben, Şivilgi, Furnus, Fundacık, Hasanbeyli, Harni, Lappaşlı, dört yol sakinleri tahliye edilmiştir. Bu insanlar yeni yerlere yerleştirilecekleri bahanesiyle çöllere doğru sürüldüler. Tel Armen yani Kızıltepe köyünde, Bağdat demiryolu hattı üzerinde, Musul yakınlarında bir yer ve çevre köylerde 5000 kişi katledilmiş. Geriye birkaç kadın ve çocuk bırakılmıştır. İnsanlar diri diri kuyulara ve ateşlere atılmıştır. Ermenileri Bağdat demiryoluna 25-30 kilometrelik uzaklıktaki yerlere koloniler kurmak üzere yerleştiriliyormuş gibi yapıyorlardı. Fakat sürülenler yalnız kadın ve çocuklardı. Çünkü çok yaşlar hariç bütün erkekler savaştaydı. Bu ailelerin toptan öldürülmesi demekti. Zira bu ailelerin ne çalışacak gücü ne de parası vardı. Bir Alman Kudüs'ten izinli gelen tanıdığı Hristiyan bir askere rastlamış. Adam Fırat kıyılarında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, o civarlara sürüldüğü söylenen karısını ve çocuklarını arıyormuş. Böyle talihsiz insanlara Halep'te sık sık rastlanılıyor. Çünkü bu insanlar akrabalarının nerede olduğuna dair daha güvenilir bilgiyi Halep'te bulacaklarına inanıyorlar. O sırada evden uzakta bulunan bir aile üyesinin eve döndüğünde bütün ailesinin götürüldüğünü, evlerinin boşaltıldığını görmesi çok sık rastlanılan bir olay. Bir ay boyunca neredeyse her gün Fırat Nehri'nde akıntıya kapılmış, birbirine bağlanmış cesetler görüldü. Bu gruplarda 2'den 6'ya kadar değişen sayıda ceset vardı. Erkek cesetleri iğrenç durumdaydı. Cinsel organları kesilmişti vesaire. Kadın cesetleri ise boydan boya yarılmıştı. Fırat Nehri'ni kontrolle görevli Türk yetkili Carablus kaymakamı, cesetlerin Müslüman mı yoksa Hristiyan mı olduklarını belirlemenin imkansız olduğunu söyleyerek bu cesetlerin gömülmesine izin vermeyi reddetmiştir. Kimsenin kendisine bu konuyla ilgili bir emir vermediğini de söylemiştir. Kıyıya vuran cesetler köpekler ve akbabalar tarafından parçalanıyor. Buna şahit olan birçok Alman var. Bağdat Demir Yolu'nda çalışan bir memur, Birecik hapishanelerinin her gün dolduğu ve her gece de Fırat Nehri'ne boşaltıldığı bilgisini vermiştir. Bir Alman süvari yüzbaşısı Diyarbakır ve Urfa arasında yol boyunca açıkta yatan sayısız ceset görmüştür. Arapgir'den Halep'e şu telgraf gönderilmiştir: "Hak dinini kabul ettik, şimdi iyiyiz." Andırın yakınlarındaki bir köyün bütün sakinleri İslam'a geçmişlerdir. Haçin'de 6 aile Müslüman olmak için başvurmuş ama aldıkları cevap 100 aileden aşağısı kabul edilmeyecek olmuştur. Halep ve Urfa sürgün kafilelerinin toplanma merkezleridir. Haziran ve Temmuz aylarında Halep'te 5000 sürgün vardı. Nisan ile Temmuz arasında ise şehirden toplam 50.000 kişiden fazlası geçiş yapmış olmalı. Askerler ve onların yaltakçısı bazı Araplar bütün kızları kaçırdılar. Bütün umutlarını yitirmiş bir baba, hiç değilse 15 yaşındaki kızını beraberimde götürmem için yalvardı. Çünkü artık onu işkencelerden koruyamıyordu. Ermenilerin yolculukları sırasında geride bıraktıkları çocukların sayısını belirlemek mümkün değil. Yolda sancısı tutan hamile kadınlar hiç mola vermeden yola devam etmek zorunda bırakılmışlardır. Antep yakınlarında ikiz doğuran bir kadın ertesi gün yola devam etmek zorunda kalmıştır. Çok geçmeden bebekleri bir çalının altına bırakmış, biraz sonra kendi de yığılıp kalmıştır. Yürüyüş sırasında sancısı tutan başka bir kadın da devam etmeye zorlanmış ve oracıkta düşüp ölmüştür. Maraş ve Halep arasında bunlara benzer birçok olay yaşanmıştır. Dipnot, daha yeni 15 bebek topladık, 3 tanesi ölmüştü bile. İnanılmayacak derecede zayıf ve hastaydılar. Ah, gördüklerimizi bir yazabilsek. Maraş'tan 4 Haziran 1915 tarihinde gönderilen, Eylül 1915'te Zonnend Aufgang'da yayınlanan bir mektuptan alıntı. Sarız veya Şark köylülerine taşınabilir mallarını yanlarına alma izni verilmiştir. Yolda aniden yoldan ayrılmak ve dağlardan ilerlemek için emir aldıkları kendilerine söylenmiştir. Her şeyi, arabaları, öküzleri, eşyaları yolda bırakmış ve dağlara doğru yayan yola devam etmişlerdir. Bu yıl havaların görülmedik derecede sıcak olması birçok kadın ve çocuğun daha yolculuklarının başında sıcağa dayanamayarak ölmesine neden oluyor. Ayrıca Halep'e veya Urfa'ya varmayı başaramamış ve kendilerinden haber alınamayan 30 bin sürgün vardır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 177.